Ayrım 33, sayfa 223. Neslişah'ın yetişmesinde ailesinin yanı sıra bir başkasının daha çok fazla rolü olmuştu. Madame Burdukov'un. Aile 1938'in sonlarında Fransa'dan Mısır'a giderken Madame Burdukov da İngiltere'ye gitmiş ama orada yaşayan kızı ve damadı ile yapamamış, Mısır'a gidip harp senelerini Ömer Faruk Efendi ile Sabiha Sultan'ın yanında geçirmişti. Madame Burdukov'un hayatı sonraki senelerde tam bir trajedi halini alacak ve Neslişah yaşlı kadını artık yalnız bırakmayacaktı. Neslişah anlatıyor. Madame Burdukov geldi ve eskisi gibi annemlerle beraber yaşamaya başladı. Hatta Alman tayyarelerinin attıkları bir bomba bir defasında Madame Burdukov'un balkonuna düştü ama Allah'tan patlamadı ve kimseye bir şey olmadı. Harp biter bitmez kısa bir müddet için gene Londra'ya gitti. Kızı ve damadı o sırada bir yolsuzluğa karışmışlar ve İngiltere'den Avustralya'ya kaçmak üzereymişler. Madame Burdukov'un kayınpederinden kalma bir sürü pırlanta yüzüğü vardı ama kayınpederi bütün sahte pırlantalar beyaz olur diye düşünüp hep sarı yahut rengi bozuk pırlantalar alırmış. Bu yüzden Burdukov'un pırlantaları öyle servet falan sayılmazdı ama gene de para ederdi. Kızı ile damadı Avustralya'ya kaçarken zavallı kadıncağızı iyice soymuşlar. Pırlantalarını, iğnelerini ve para edecek daha nesi varsa hepsini almışlar. Ona küçük, işe yaramaz şeyler bırakmışlar. Ama daha da beterine etmişler. Burdukov'u Londra'nın dışındaki bir ihtiyarlar evine atıp gitmişler. Birkaç sene sonra Londra'ya gittiğimde Katya teyzeyi, yani Madame Burdukov'u görmek istedim. Aradım ve nerede olduğunu çok güç öğrendim. Şehrin epey dışında bir yerdeymiş. Bir taksiye bindim, adresi verdim ama şoför çok uzak diye mırın kırın etti. Uzak da olsa gideceğiz dedim ve gittik. Hiç unutmuyorum, berbat, sisli bir gündü. Gittik, gittik, gittik ve ihtiyarlar evini nihayet bulduk. Kasvetli bir yer, 5-6 kişi bir odada yatıyor ve odalarında yatakları dışında başka hiçbir şey yok. Zavallı kadıncağızları sabah 5'te uyandırıp akşam 9'da da elektrikleri kapatıyorlarmış. Sabaha kadar karanlıkta ne yaptıklarını Allah bilir. Tuvalete bile gidemiyorlarmış. Giderken iyi bir yerden bir sepet meyve götürmüştüm. Meyveleri görünce hem Burdukov hem de odasındaki öbür kadınlar da çıldırdılar. Meğerse aylardır meyve yememişler. Burdukov boynuma sarıldı. Duşka, ne olur beni buradan kurtar, Mısır'a götür. Benim ailem sadece sizsiniz, başka kimsem yok. Kızım her şeyimi soydu, beni buraya bırakıp gitti. Halimi düşün, dedi. Ağlayıp sızladı. Beni de perişan etti. Dayanamadım, alıp Kahire'ye götürdüm. Artık yürüyemez hale gelmişti. Alman rahibelerin Maadi'de eski mobilyalarla çok güzel döşenmiş bir hastaneleri vardı. Oraya yerleştirdik. Rahibeler koskoca bir oda verdiler ve çok iyi baktılar. Annem, babam yahut ben sık sık ziyaretine giderdik. Sadece biz değil, Nis'teki günlerimizden onu tanıyan kim varsa hep gidip görürlerdi. Gel zaman git zaman ihtilal oldu ve Abdülnasır rahibeleri o binadan kovdu. Almanların İskenderiye'de çok büyük bir hastaneleri vardı. Rahibeler Madame Burdukov ile beraber Kahire'deki bütün hastaları ve mobilyaların tamamını alıp İskenderiye'ye götürdüler. Burdukov'a orada da iyi bir oda verdiler ve hayatının sonuna kadar baktılar. Son günlerinde çok tuhaf bir şey oldu. Burdukov Türkçe hariç her lisanı çok iyi konuşurdu. Ve yaşlandıkça en son öğrendiği lisanları unutmaya başladı. Önce İngilizceyi unuttu, sonra Fransızcası gitti. Ziyaret ettiğim zamanlarda benimle Fransızca konuşacağına Almanca konuşmaya başladı. Hafızası da yavaş yavaş gidiyordu ama beni her görüşünde tanır, "Ah Duşka" diye okşayıp öper, ağlardı. Sonraları Almancayı da unutmaya başladı ve Rusça konuşur oldu. Hastanede krallık zamanından kalan Rus hemşireler olduğu için gayet rahattı. Ama ziyaret ettiğim zamanlarda artık konuşamıyorduk. Sadece Duşka diye beni okşuyordu, o kadar. Bizim aileden onu tanıyanlar da arada bir ziyaretine gidiyorlardı. Hepsini tanıyor ama Rusçadan başka bir lisanı konuşamadığı için bir türlü anlaşamıyorlardı. Bir gün hastanenin baş rahibesi telefon etti. "Aman prenses, Madame Burdukov çok fena. Hiçbir şey anlamıyor ve kimsenin bilmediği bir lisan konuşuyor. Çabuk gelin," dedi. Apar topar İskenderiye'ye gittim. Hemşireler, "Konuştuğu lisanı biraz evvel anlayabildik. Polonezce imiş," dediler. Yanına gittim. Beni yine tanıdı, okşayıp sevdi. Polonezce birkaç kelime etti, o kadar. Seneler önce, çocukluk yıllarımızda Madame Burdukov'tan bize kimsenin anlamayacağı Polonezce küfürler öğretmesini isterdik ve "Ben Polonezceyi unuttum, hiç hatırlamıyorum," derdi. Bize küfür öğretmek istemediğinden falan değil, hakikaten unutmuştu. Ama son senelerinde bildiği bütün öteki diller gitmiş, 50 küsür sene önce unutmuş olduğu lisanı hatırlamıştı. Madame Burdukov'u hastanede o gün o halde görünce fazla dayanamadım ve çıktım. Zaten birkaç gün sonra öldüğü haberi geldi ve İskenderiye'ye defnettiler. Nesli Şah ile Prens Abdülmünim'in Kahire'nin Heliopolis semtindeki evlerinde 1944'ün 21 Aralık sabahı tuhaf bir koşuşturma vardı. Geniş bahçeye birbiri ardınca otomobiller giriyor, kapı hiç durmadan çalıyor, telefonlar susmak bilmiyordu ve daha da tuhaf olan şey Prens Abdülmünim'in evde olmamasıydı. Sabahın erken saatlerinde gelen bir telefona cevap verdikten sonra çehresi son derece bozuk bir halde otomobiline binip gitmiş, hizmetkarlara nereye gittiğini söylememişti. Nesli Şah'ın hamileliğinin son günleriydi ve üst kattaki odasında dinleniyordu. Alt kattaki sesleri ilk işittiğinde önce kocasına birilerinin geldiğini zannetti ama kapının zilinin ve telefonların bir teviye çalması üzerine merak etti, hazırlanıp alt kata indi ve bir koşuşturmacayla karşılaştı. İşin daha da tuhaf tarafı kocasının ortada görünmemesi ve hizmetkarların da kendisinden kaçar gibi olmalarıydı. Bir ara telefon yine çalınca gidip açtı. Arayan birkaç sene önce İskenderiye'de yaşadıkları sırada kendisini ve ailesini Kahire'ye davet eden ve evlerinde uzun zaman kaldıkları Azize Şefik idi. "Azize Hanım," söze, "bir şey duyduk ama doğru olup olmadığını öğrenemedik," diye başladı. Nesli Şah artık daha da şaşırmıştı. "Ne duydunuz Azize Hanım?" diyecek oldu. Ama Azize Şefik, "Aman ya Rabbi, galiba bir halt ettim. Demek ki sen bilmiyorsun. Benim söylemem doğru olmaz," deyip telefonu kapattı. Nesli Şah daha da şaşırmıştı ama şaşkınlıktan öte korkmuştu ve aklına bin türlü fena ihtimal geliyordu. Önce babasını İngilizler tarafından tevkif edilen ve Sakarya taraflarındaki bir villada hapis tutulan ama tabancasını teslim etmeyen Ömer Faruk Efendi'yi hatırladı. "Eyvahlar olsun, galiba tepesi attı ve birini vurdu," diye düşündü. Sonra kız kardeşi Hanzade hatırına geldi. Hanzade Sultan kısa bir müddet önce doğum yapmış ama bebek yaşamamıştı ve anneyi çok zor kurtarmışlardı. "Galiba kardeşim öldü," dedi ve hizmetkarlardan birine "Ne oldu, nedir bu koşuşturma?" diye sordu. Hizmetkar o zamana kadar hiç yapmadığı bir şey yaptı, yüzünü çevirdi, cevap vermeden arkasını döndü ve gitti. Kapı artık ard arda çalınıyor ama gelenler içeriye girmiyor, kartvizitlerini bıraktıktan sonra otomobillerine binip gidiyorlardı. Artık dayanamadı, hizmetkarlardan birine bu defa bağırırcasına "Ne oluyor?" diye sordu. Ve hizmetkar, "Aa efendina, bilmiyor musunuz? Dün Hıdiv Hazretleri vefat etmiş," dedi. Nesli Şah, Mısır'ın son Hıdivi olan kayınpederi Abbas Hilmi Paşa'nın ölümünü böyle haber aldı. Kocası biraz sonra eve döndü. Haberi sabahın erken saatlerinde almış, uğradığı her büyük şaşkınlıkta ve üzüntüde yaptığı gibi otomobiline atlayıp tek başına kilometrelerce uzağa gitmiş, kendini toparlayınca da eve dönmüştü. Nesli Şah başsağlığına gelenleri alt kattaki salonda karşılayıp taziyeleri kabul ediyor, sonra yukarıya odasına çıkıyor ama başka bir grup gelince yine aşağıya iniyordu. O gün sabahtan akşama kadar böyle defalarca üst kat ile alt kat arasında mekik dokudu. Gece sancıları başladı ve ertesi gün doğum yaptı. Tek kızları İkbal, 22 Aralık 1944'te erken doğumla dünyaya geldi. Ev o gün daha da kalabalıklaşmış, taziye ve tebrik için gelenler birbirine karışmıştı. 22 Aralık günü öğleden sonra komik sayılabilecek bir hadise yaşandı. Ana Kraliçe Nazlı, Prens Abdülmünim'e başsağlığı için baş teşrifatçısı Madame Kattavi'yi göndermişti. Madame Kattavi, zengin ve gün görmüş Kahireli bir Yahudi ailenin mensubuydu ve Mısır'ın sabık hükümdarının ölümünün haber alınmasının hemen akabinde değil, bir gün sonrasında gönderilmesi de aslında sarayın bir şeyler ima ettiğinin işaretiydi. Prens Abdülmünim, salonda ana kraliçenin taziyelerini Madame Kattavi'den aldığı sırada içeriye erkek hizmetkarlardan biri girdi ve prensin kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Prens ayağa fırladı, hizmetkarın boynuna sarılıp yanaklarından öptü. Hizmetkar da prense öpücükle karşılık verdi ve cenaze evine taziyeye gelmiş olan Madame Kattavi şaşırıp kaldı. Acaba tımarhaneye mi düştüm diye düşünürken Prens Abdülmünim vaziyeti izah etti. Eşim yukarıda doğum yapıyordu, biraz önce bir kızım olmuş, dedi. Ama Madame Kattavi daha da şaşırdı. Başsağlığı ve doğum tebriki temennilerini beraberce bir türlü ifade edemedi. Nesli Şah anlatıyor. Abbas 1 yaşındayken yaz gelir gelmez hastalandı. İshali bir türlü geçmiyordu ve çok zor durdurabildik. Derken aynı hastalık 6 aylık olduğu zaman İkbal'e de geldi. Çocukların Mısır'ın yaz sıcağına dayanamadıklarını düşündük ve 3 sene boyunca her yaz Lübnan'a gittik. Sukulgarp'ta büyüyecek bir ev tuttuk. Çocuklar, dadı, hizmetkarlar, benim bokser köpeğim falan hep beraber oraya yerleştik. Annem de bizimle geldi. Ama evde hizmetkarların kalabileceği yer yoktu. Bahçeye 2 büyük çadır kurduk. Gündüzleri evde çalışıyor, geceleri çadırda uyuyorlardı. O taraflarda sırtlanlar yaşarmış. Gece evin yakınlarına kadar gelip etrafta uluyorlardı. Hizmetkarlar sırtlanların pırıl pırıl parlayan gözlerini uzaktan görünce çok korkmuşlar. Tuvalete gitmekten bile çekinirlerdi. Sukulgarb'ın hem havası çok güzeldi hem de Beyrut'a inip akrabalarımızı görüyorduk. Annemle beraber arada bir Şam'a gidip Şah babamın mezarını da ziyaret ederdik. Amerikalılar Hiroşima'ya atom bombası attıkları zaman Lübnan'daydık. Mısır'a Dünya Harbi tamamen bitip bütün barış anlaşmaları imzalandıktan sonra döndük. Nesli Şah o senelerde 2 büyük şaşkınlık yaşadı. Önce büyük babası Halife Abdülmecid Efendi vefat etti, sonra da babası annesini boşadı. Kızı Dürrüşşeyfar Sultan'ı Hindistan'a gelin göndermesinden, oğlu Ömer Faruk Efendi'nin de ailesiyle beraber Fransa'dan Mısır'a nakletmesinden sonra Nis'te yalnız kalan Abdülmecid Efendi, Paris'e taşınmış ve İkinci Dünya Savaşı'nın ilk senelerini Alman işgali altındaki Paris'te geçirmişti. İlk Dünya Savaşı'nda Türkiye ile aynı saflarda savaşmış olan Almanlar, Paris'i işgal etmelerinden sonra eskiden müttefik oldukları devletin devrik hanedanının reisine gayet saygılı davrandılar ve arada bir yaptığı müracaatları yerine getirmeye çalıştılar. Halife Almanlardan genellikle aile mensuplarına kolaylık sağlamalarını rica ediyordu. Sürgünde, vatansız, pasaportsuz ve çoğu da parasız yaşamaya çalışan Osmanoğullarının hayat şartları, savaşın çıkmasından sonra daha da zorlaşmış, hayat işgal bölgelerinde kalanlar için daha sıkıntılı bir hale gelmişti. Burada bir fotokopi, Sultan Abdülmecit soyundan Melike ve Emire Hanım sultanları ile babaları damat Reşit Bey'i halifenin verdiği kimlik. Abdülmecit Efendi, savaş senelerinde talep eden hanedan mensuplarına Osmanoğlu ailesinden olduklarını ispat etmelerine yarayacak bir çeşit kimlik belgesi dağıttı. Belgede, "Bu kişi Osmanlı İmparatorluk ailesinin mensubudur," deniyordu ve Abdülmecid Efendi belgeleri Sultan Kalif Abdülmecid II yani Sultan Halife II. Abdülmecid diye imzalamıştı. Halife, prens ve prenses yani şehzade ve sultan ayrımı yapmamış ve sultanzade, hanım sultan ve hatta damatlar hakkında da aynı şekilde prens ve prenses ibaresini kullanmıştı. Abdülmecid Efendi savaşın sonunu göremedi ve Paris'te 23 Ağustos 1944 gününün akşamı saat 9'da vefat etti. Paris'in 13. Bölge Polis Müdürlüğü'nün bir hafta sonra 1 Eylül 1944 günü hazırladığı ölüm belgesinde, 1868'de İstanbul'da doğan Majesteleri Şehsuvar ve Mihisti'nin kocası olan İmparatorluk Majesteleri 2. Abdülmecid, 23 Ağustos 1944 günü saat 21'de Mareşal Monori Caddesi 15 numaradaki ikametgahında vefat etmiştir deniyordu. Abdülmecid Efendi vefatından 5 sene önce 2 Mayıs 1939'da Dünürü Haydarabad Nizamı Osman Han'a bir mektup göndererek cenazesiyle ilgili vasiyette bulunmuştu. Halife, kuzeni ve diğer dünürü Sultan Vahidettin'e olan kızgınlığını mektubunda da dile getiriyor, Şam'da Osmanoğullarına mahsus bir aile mezarlığının olduğunu ama Sultan Vahidettin'in oraya defnedildiğini söylüyor. "Felaketimize sebep olan Sultan Vahidettin ile aynı yerde yatmak istemiyorum," diyor ve Hindistan'da yahut Beyrut'ta gömülmek istediğini yazıyordu. Dipnot 11, Abdülmecid Efendi'nin mektubunun tam metni şöyledir. "Biraderi muazzezim, diyar-ı gurbette uzun seneler imrara hayat edişim, beni alam-ı mihnetle duçar-ı zaaf eyledi. Eğer bu hal devam eder, memlekete avdet mukarrer olmaz ve ömrüm de hitama erecek olursa, zat-ı mekârim-i sıfat-ı âlilerinden son bir matlubum vardır ki, icrasını uluv-ü cenab-ı mekremetlerinden intizar eylerim. Şam'da Ali Osman mezarlığı vardır. Fakat Devlet-i Osmaniye ve Ali Osman'ın bugünkü felaketi uzmasına sebep olan Sultan Vahidettin orada meftundur. Binaenaleyh, cesedimin oraya gönderilmemesini sureti katiyede sizden rica ederim. Ve eğer bir mahsuru mevcut değilse Hindistan'a veyahut Beyrut'ta bir münasip mahallin tedarikini sizden niyaz eylerim. Damadım Azamcah Hazretlerine şu vasiyetim hakkında bazı tafsilat ita eyledim. Lütfen bu hususta kendisine emir vermenizi temenni eylerim. Sizin ve evlat ve ahvadınızın kemal-i refah ve saadetle memleketinizde hükümran olmanızı Cenab-ı Rabbul Müteal Hazretlerinden tazarru ve niyaz eylerim. 12 Rebiülevvel 1358 parantez içinde 2 Mayıs 1939 Abdülmecit bin Abdülaziz Han. Kitaba dönüş. Bir fotokopi. Halife Abdülmecid Efendi'nin vefatıyla ilgili olarak Paris'in 13. bölgesi tarafından hazırlanan ölüm belgesi. Ama vasiyeti yerine getirilmedi. Haydarabad Nizamı herhangi bir teşebbüste bulunmadı ve cenaze tahnit edilip Paris Camii'nin altındaki odalardan birine kondu. Abdülmecid Efendi'nin kızı Dürüşehvar Sultan ile özel sekreteri Salih Keramet Nigar, savaştan sonra cenazeyi Türkiye'ye defnedebilmek için Türk makamları nezdinde uzun sürecek bir çabaya giriştiler. Dürüşehvar Sultan, hanedan mensuplarının Türkiye'ye girmesi yasak olmasına rağmen, 1945'te Hindistan Prensesi unvanıyla İstanbul'a geldi, Ankara'ya da gitti ve Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etti. Zamanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ydü. Yani Dürüşehvar Sultan'ın o tarihten 10 sene önce İngiltere Kralı 5. George'un tahta çıkışının 25. yıl dönümü münasebetiyle Londra'da yapılan kutlamalarda selamlaşmadığı ve boynundaki hanedan nişanını gösterdikten sonra arkasını dönüp gittiği o zamanın Türkiye'sinin başvekili İsmet Paşa. Paşa ve Sultan Çankaya Köşkü'ndeki karşılaşmalarında Londra'daki o hadiseyi unutmuş, hatta hiç olmamış gibi davrandılar. Dürüşehvar Sultan, Cumhurbaşkanı'ndan babasının cenazesinin Türkiye'ye getirilmesine izin verilmesini istedi ama muvaffak olamadı. Halifenin ve kızlarının çabaları Türkiye'de 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonra artarak devam etti ve Sultan, babasının sekreterlerinden Salih Keramet Nigar'ın vasıtasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dilekçe üzerine dilekçe verdi. Ama Adnan Menderes hükümetinin cenazenin getirilmesinde bir mahsur bulunmadığını düşünmesine rağmen, Demokrat Partili bazı milletvekilleri halifenin Türkiye'ye defnedilmesine karşı çıktılar. Dürüşehvar Sultan babasının vefatından 10 sene sonra cenazesini son çare olarak Medine'ye gönderdi ve Abdülmecid Efendi'nin naaşı 1954'ün 30 Mart'ında ikindi namazından sonra Cennetül Baki mezarlığına defnedildi.